Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 2 Şubat 2022 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni varyantlarla ilgili, omikronla ilgili duruma dair ikazlar var. Dün aktarmıştım size, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere hemen herkes kısıtlamaları kaldırıyor Şubat ayıyla birlikte. Ancak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü henüz bu işin bitmediğini vurgulayan açıklamalar yaptı. Yeni rakamlar, haftalık rakamlar da çok parlak değil dünya çapında. Küresel gündemden notlar var. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun genişleme krizi Rusya ile Batı bloğunu karşı karşıya getirmişti. Aktaracağım notları. İspanyol El País gazetesi Amerika'nın ve NATO'nun Rusya'ya verdiği yazılı yanıtlar, 1,5 ay sonra vermişti yazılı yanıtları. Bu yazılı yanıtları yayınlamış ve RIA Novosti de doğrulamış gözüküyor. Aktaracağım içeriğini. Bir yandan Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve sert açıklamalar Batı bloğundan devam ediyor. Diğer yandan Rusya'nın verdiği yanıtlar. Dün Rusya Devlet Başkanı Macaristan Başbakanı'nı ağırlamıştı. Daha sonra basın toplantısı da yapıldı. Oradan verilen mesajlar var. Ukrayna üzerinden kodlanıyor bu kriz, genişleme krizi. Ve Ukrayna ile ilgili, Ukrayna etrafındaki resimde de dikkat çekici notlar var, aktaracağım. Cumhurbaşkanı da Kiev'e gitmeye hazırlanıyor. Daha sonra önümüzdeki dönemde Rusya liderinin de Türkiye'ye gelmesinden bahsediyordu. Ankara arabuluculuğa soyunmuş gözüküyor. Cumhurbaşkanı danışmanı İbrahim Kalın, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'da bir telefon görüşmesi yaptı. Yine Türk-Amerikan ilişkilerinden başlıklarda var, aktaracağım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yine Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile temasları var. Cumhurbaşkanı'nın yeniden gençlerle buluşmasında Trabzon'da yaptığı açıklamalar var. Yine Ukrayna meselesi üzerinden onları da aktarmaya çalışacağım. İtalya, Avrupa'dan haberler var. Norveç'te 77 kişiyi öldüren 2011'de aşırı sağcı Breivik şartlı tahliye talebini mahkeme reddetti. Zaten 21 yıl hapse çarptırılmıştı. Britanya'dan, İspanya'dan notlar var ama dikkati çeken benim bugün eğileceğim konu İtalya. Aslında geçen hafta aktarmıştım size, seçimler yapıldı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve birçok tur parlamenter sistemle yönetiliyor İtalya. Sonunda Cumhurbaşkanı Mattarella yeniden geçmiş yaşına ve çok da görevi istemediği söyleniyordu. Buna rağmen ikinci kez seçildi, 7 yıllığına seçildiği söyleniyor ama aslında tam öyle mi? Biraz buna bakacağız. Geçen hafta anlayamadığımız noktalara bakacağız. İtalya'da neler olduğuna bakacağız. Bir nevi aslında Türkiye'de geçmiş deneyimlediğimiz rejim değişikliği krizini andıran bir kriz var gibi gözüküyor. Hem Oda TV'de hem Yeni Posta gazetesinde, sitesinde yazılarıyla tanıdığımız gazeteci yazar Birgül Göker Perdisa'ya bağlanacağız programın ikinci yarısında ve İtalya'da anayasaya aykırı olarak yeniden pandemi koşullarında, tabii o hal koşullarında sol kanatta diye anılan Mattarella'nın seçilmesi, Mario Draghi başbakan, teknokrat başbakan, aslında seçilmiş bir başbakan da değil. İtalya'da bitmeyen seçim süreçlerinin sonucunda teknokrat hükümet kurulmuştu. Onun da adaylığı söz konusuydu Cumhurbaşkanlığı için ama olmadı. Neden olmadı? Neler dönüyor aslında İtalya'da? Bu sorulara yanıt arayacağız. Birgül Göker Perdisa'nın da değerlendirmelerini alacağız. Türk dış politikasından dün Cumhurbaşkanı Ankara'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi ağırladı. Onlar var. Orta Doğu'dan yine başlıklar var. Hepsini vaktim el verdiği müddetçe size aktarmaya çalışacağım dünyanın gündemini. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar tabii pop-up üzerinden yine YouTube kanalı pop-up üzerinden ve Spotify üzerinden pardon yanlış söyledim tekrar bizi dinleyebilirler. Tabii YouTube'un linkini de paylaşıyorum. Onu da daha sonra YouTube'dan yine izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca like ederseniz çok mutlu oluruz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Covid krizi, Covid-19 krizi dünya çapında 2 yıldır yaşadığımız pandemi. 376 milyon 478 vaka sayısı dünya çapında 2 yılın sonunda aşılama kampanyalarıyla geldiğimiz yer. Dünya Sağlık Örgütü'nün dün yayınladığı son veriler bunlar. 376 milyon vaka, 5 milyon 666 binde can kaybı daha da yüksek olabileceğini tabii ki dile getiriyor. Baştan beri Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumun yetkilileri. Etiyopyalı diplomat Gebreyesus basın toplantısı yaptı Cenevre'de ve teslim olmak ya da zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. Neden böyle bir şey söyleme gereği hissetti? Aslında dün özetlemiştim size. Pek çok Avrupa ülkesinde Şubat ayıyla birlikte kısıtlamalar artık kaldırılıyor. Bir nevi Türkiye'de de benzer aslında sürü bağışıklığına yönelmiş durumdayız aşılamalarla birlikte. Gebreyesus ise ölümlerde endişe verici bir artış gözlemlediklerini söyledi. Omikron varyantı ya da orijinal versiyonundan daha sinsi bir de BA.2 gizli omikron varyantı diyorlar buna. Alt varyant ya da demek lazım. Bunun da izini sürdüklerini belirtti. Bununla ilgili araştırmalar da var. Ve velhasıl tabii bundan sonra başka varyantlar da olabilir deniliyor ama hani artık bitti bu kısıtlamaları kaldırıyoruz. Yaşasın, yendik bu işi dememek gerektiğini dile getirdi. Tabii aşılamaların devam etmesi vurgusuyla. Bu omikron artık baskın varyant tabii. Dünya Sağlık Örgütü verilerinde de açıkça bu gözüküyor. Önceki haftaya göre can kayıpları son bir haftada %9 oranında artmış dünya çapında. Dünya genelinde 22 milyon yeni vaka tespit etmiş ya da bildirim yapılmış Dünya Sağlık Örgütü'ne. 59 binin üzerinde de can kaybı olduğunu da açıklıyorlar. Britanya'da Sağlık Güvenliği Ajansı da bir araştırma yapmış ve gizli omikron dedikleri bu BA.2 daha henüz bir isimlendirme yapmamışlar. Alt varyant daha bulaşıcı ve aşılardan kaçabildiğini söylüyorlar. Bu daha farklı tespit edilmesini zorlaştıracak bir takım faktörler olduğunu söylüyorlar. Bakalım maceramız ne olacak bu BA.2 alt varyantıyla. Evet, dediğim gibi kısıtlamalar Fransa'da, Almanya'da, Britanya'da, Hollanda'da bu ay kalkıyor. Tabii İtalya gibi ülkelerde aşısızlara yönelik ek uygulamalar da devreye sokuyorlar. Bir şekilde insanları aşı olmaya da zorunlu tutacak uygulamalar eşliğinde bu adımların atıldığını vurgulamak gerekiyor. Bir de tabii Formula 1 ile ilgili bir not almışım. Tüm personele aşı olma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyorlarmış. Formula 1 2022 sezonu için aşı zorunluluğu böyle uluslararası büyük müsabakalar vesaire hepsinde bir şekilde zaten geçerli. Türkiye'de ilk kez dün Sağlık Bakanlığı açıkladı. Vaka sayısı 24 saatte 100 bini aştı. 102.601 yapılan testler, yaklaşık 452 bin test yapılmış. 102.601 kişinin testi pozitif çıkmış. 198'de can kaybı var. İllere göre dağılımı eşliğinde yapıldı bu açıklama. Fahrettin Koca tabii aşılamanın bir şekilde pandeminin yıkıcı etkilerini azalttığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Bir de Türkovak'ı güvenle tercih edin diyerek Türk aşısını da salık veren bir açıklamaydı bu. Dünyadan Covid notlarından size aktaracağım. Bir Tesla ile ilgili 54 bin aracını geri çağırmaya başlamış. Güvenlik riski oluşturan bazı kavşaklarda bazı modeller tamamen duruyorlarmış. Kendi kendine sürüş sistemi yazılımına sahip bu araçlar biliyorsunuz Türkiye'de de var galiba bundan. Bir bu notu aktaracağım. Bir de uçan tekne Dubai'de hidrojenle çalışan temiz enerjili bir uçan tekne denize indirilecekmiş. Yaklaşık 80 santim üzerinde su yüzeyinin hareket ediyor. Böyle bir uzay çağına doğru gidişimize işaret eden bir haber notu olsun. Enflasyon ve enerji fiyatları aktarıyorum zaman zaman size notlarda. Hakikaten bütün dünyada yüksek seyrediyor. Tabii Türkiye'deki gibi herkesin beli bükülüyor mu o ayrı bir dava ama bütün dünyayı etkilediği açık. Belçika'da elektrikte KDV'yi düşürme kararı almışlar. Her haneye 100 euro değerinde de enerji çeki göndereceklermiş gayet başarılı. Türkiye'de çok büyük bir tepki var biliyorsunuz. Hepimizin faturaları artık kira fiyatları kadar elektrik fiyatları inanılır gibi değil. Bu kadar yüksek kimse karşılayamaz. Yani tabii Türkiye'de ücretler çok düşük olduğu için ve nüfusun ezici bir çoğunluğu %60 civarı asgari ücretle yaşadığı için bu elektrik faturalarını insanlar nasıl ödeyecekler büyük bir sorun. İstanbul'da Enflasyon Ticaret Odası'nın verilerine göre bir önceki aya göre %13.78, bir önceki yılın aynı ayına göre %50.91 artmış. Vallahi çok ufak hesaplamışlar bence daha fazla artmış gibi gözüküyor. Yani benzinden ele alın mesela yani 7 liraydı şimdi 15 liraya yaklaştı, 14-15 liralık bir depoyu iki katına dolduruyorsunuz. Yani her şey öyle, aldığınız her şeyin fiyatına baktığınız zaman çok net olarak zaten %100'e yakın zamlandığını her şeyin görüyorsunuz yaşarken. Amerika'da kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aşmış. Ocak 2020'de yayınlanan raporda o 30 trilyon dolara ulaşacağını zaten öngörmüşler 2025'e kadar. Tabii orada her şey, bütün dikkatler Fed'e çevrildi. Faiz arttırım, Amerikan politikaları nasıl şekillenecek, oralara bakıyorlar. Bir de bu hafta ikinci büyük bir kar fırtınası Amerika'yı vuracakmış. Geçen hafta Kuzeydoğu'yu etkilemişti. Türkiye'dekinden belki daha da feci koşullar ortaya çıkmıştı. Elektrik kesintileri, uçuşların durdurulması vesaire. Evet, dünyanın dikkati bir yandan da Çin'e çevriliyor. Çünkü 4 Şubat'ta Olimpiyat Oyunları, kış olimpiyatları Çin'de başlıyor. Öncesinde törenler de düzenleniyor. Meşale, olimpiyat meşalesi koşusu Çin başkentinde başlatılmış durumda. Bu tabii stadyuma götürülüyor biliyorsunuz. Ana meşale kulesi kuruluyor stadyuma. Orada 4 Şubat günü Çin Ulusal Stadyumu'na, Pekin'de, Çinlilerin ifadesiyle Beijing'de ana meşale kulesine dikilecek olimpiyat meşalesi. Bununla ilgili de meşale töreni düzenlediler. Covid krizi tabii ortasında yapılıyor ama Çin Amerika ile falan kıyaslanacak bir ülke olmadığını belirtmek gerekiyor bu açıdan. 11, yalnız tabii olimpiyat oyunlarında görevli 11 personel hastaneye Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Herhalde Çinliler önlemleri sıkı tutuyorlar demek lazım bunun için. Sporcular arasında da 232 vaka tespit edildiği yolunda bir takım iddialar var. 32'si son 24 saatte, böyle hep 10'ar, 20'şer, 30'ar Amerika'daki gibi 10 biner, 100 biner. Değil tabii ki, kontrol altında gibi gözüküyor. Umarız tabii başarılı bir spor organizasyonu olur Çin'deki oyunlar. Pek çok ülkeden de hem atletler hem de diplomatik temsilciler katılıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Anglo-Amerikan dünya tabii Çin'in böylesine bir önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından çok da hoşlanmadıklarını açıkça dile getiriyorlar. Bu arada Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 27 üyeli Avrupa Birliği'ni geride bırakmış, artık ekonomik gücünü giderek arttıran bir ülke var. Ve kişi başına düşen geliri de zirveye taşımak istediklerini vurguluyor Çinliler. Amerika'da FBI, Federal Soruşturma Bürosu, FBI direktörü Chris Wray, Çin'in batılı ülkelere yönelik tehdidi her zamankinden daha yoğun ve zarar verici demiş. Ne gibi bir tehdit görüyorlar? Odaklanmamız gerekiyor. Süper güç olma yolunda ilerliyor ve işbirlikçi ve yapıcı olmaktan ziyade çalan ve tehdit eden bir tavır takındığını iddia etmiş. Çok enteresan Batılılar. Valla ben artık pek bir şey de söyleyemiyorum. Biz sürekli olarak Batılıların uyguladığı politikaları özellikle bölgemizde onların sonuçlarıyla yüz yüze olduğumuz için bu tarz tehditler ilgimi çekiyor. Tabii onlar üstünlüklerini yitirmek istemiyorlar ekonomik, askeri planda. Dünyanın herhangi bir yerinde istediklerini yapabilmek, bu konuda hiçbir onay mekanizması zaten tanımıyor olmak, başkalarından onay mekanizmalarına, yasalara uymuyorlar diye şikayet ederken kendileri zaten bunlara uyma ihtiyacı hissetmiyorlar. Çünkü kılıfına uydurabiliyorlar. Tabii bütün bunları yiyen bir dünya nüfusu da var. Onu da unutmamak gerekiyor. Şimdi Rusya Federasyonu Aralık ortasında artık yeter, etrafımızda bizi çembere alıyorsunuz diyerek hem Amerika'ya hem de NATO'ya güvenlik garantileri anlaşmaları sunmuş idi. 1,5 ay beklediler, illa yazılı yanıt istediler. Sonunda da Amerika 26-27 Ocak'ta teslim etti NATO ile birlikte Rusya'ya yanıtlarını. İspanyol El País gazetesi işte bu yazılı yanıtları yayınladığını söylüyor. Orijinal belge olduklarını savunuyor. Şimdi tabii Amerika, Rusya güvenlik garantileri anlaşmalarını teklif ettiğinde açıkça dünya kamuoyuna da yayınlamıştı. Çünkü sonra zaten çarpıtılıyor biliyorsunuz Batı medyası tarafından. Amerikalılar ve NATO yazılı yanıtlarını ilettiklerinde gizli kalmasını istemişlerdi. Diplomasinin daha çok hayrına işliyor gibisinden. Ama tabii bu kadar çok müttefiklerle de konuştukları, zaten aslında bilinmeyen şeyler olduğunu da çok zannetmiyorum açıkçası Amerika ile NATO'nun yanıtlarının. Şimdi El País'in yayınladığına baktığımız zaman aslında geçmişte Rusya Federasyonu'nun Amerika'ya ve NATO'ya sunduğu tekliflerin benzerlerini görüyoruz. Tomahawk kruz füzelerinin Romanya, Polonya'da yerleştirilmemesi, hani oralara koymayı verelim. Ukrayna'ya taarruz amaçlı füze sistemleri birlikleri konuşlandırmasını sınırlandırma, hiç konuşlandırmayacağız demiyorlar ama sınırlandırabiliriz diyorlar. Efendim yine bu yazılı yanıtlara göre El País'in yayınladığı START 3 anlaşması orta ve kısa menzilli füzelerin kontrolünü öngören, zaten bunun yapılması gerekiyor bu arada, hani bütün bu taleplerden bağımsız olarak denizde havada kazaların önlenmesi için ek tedbirler. Ve Doğu Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırmaktan vazgeçtiği iddia ediliyor. Çok enteresan. Ne kadar çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar görüyorsunuz. Yani Batı militarizmi diyeceğim artık. Yani çok büyük fedakarlıklar içerisinde hakikaten. Ria Novosti'ye konuşan bir diplomatik kaynak, herhalde Rusya'dan olsa gerek ya da belki İspanya'dandır, bilemiyorum. El País'in yayınladığı belgelerin orijinal olduğunu söylemiş. Ama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov zaten yani bunları sızdıracaklar bunlar demişti, hatırlayalım. Belgenin en kısa sürede sızdırılacağına şüphem yok demişti. Nitekim bunun işareti olabilir. Diğer medyada da yakın zamanda görebiliriz bunları. Şimdi bir taraftan Amerikan yönetimi Ukrayna'ya, Doğu Avrupa'daki müttefikleri de seferber ederek asker yığıyor. Adeta Ukrayna bir cephaneliğe dönüşmüş vaziyette. Belarus'taki diplomatlarını da ailelerinden, diplomatların aileleri ülkeyi terk etsin dedi. Orada da bir savaş beklentisi içerisinde herhalde Amerika Birleşik Devletleri. Çin'in olimpiyatları falan varken ortalık karışsa ne kadar işlerine yarar, düşünün yani. Belarus'tan da açıklama gelmiş, yani hiç kimsenin diplomatları ya da aileleri tehlike altında değil, niye böyle bir şey söylüyorsunuz şeklinde. Ama krizi iyice kızıştırıyorlar, öyle söyleyeyim. Britanya Başbakanı Boris Johnson Rusya'nın Ukrayna'yı işgali insani ve siyasi felaket olur dedi. Kendisi hayallerini tabii yeni bir Çeçen Savaşı süslüyor Ukrayna'da, bunu da dile getirmişti. O kadar acayipler ki bakış açıları, hakikaten işte umursamıyorlar. Çünkü tabii bütün bunlar kendi ülkelerinde yaşanıyor olsa o ortalık birbirine girer. Bir tane kongre baskınıyla düşünün ne acayip olaylar oldu. Bir de böyle oralarda silahların konuştuğu falan bir şeyle başka ülkelerin topraklarında, başka insanların topraklarında karışıklık çıkartma konusunda şahaneler. Çünkü hiçbir şekilde bedel ödemiyorlar kendileri. O politikaları da çok güzel kullanıyorlar kendi jeopolitik çıkarları için. Almanya bu arada biliyorsunuz basın özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü çok önem veren bir ülke. Hep Türkiye ile ilgili açıklamalardan görüyoruz. Russia Today'in Almanya versiyonuna yasaklama getirmiş efendim. Başka bir narrative, İngilizcesi bu anlatı diye çevirebiliriz. İstemiyorlar, illa kendi anlatılarını herkes benimseyecek, böyle istiyorlar. Ukrayna Savunma Bakanı Polonya'dan ilginç hediyeler bekliyoruz dostlarımızdan dedi. Nedir? Bu tabii ki silah olsa gerek, öyle söyleyeyim. Savunma ihtiyaçları. Yani kendilerini bu silahların koruyabileceğini düşünüyorlarsa Hitler Almanya'sının savunma sanayini bütün Avrupa'ya, en başta Sovyetler Birliği'ne tabii ki saldırdı. Saldırmadan önce çok da iyi silahları olduğunu anımsamalarında tabii ki fayda var. Polonya Ukrayna'ya Pioran tipi hava savunma sistemleri tedarik edecekmiş, Savunma Bakanı söylüyor. Bir yandan Ukrayna ordusu Kırım sınırında da tatbikata girişmiş durumda. Parlamentoda da Ukrayna'da Kırım'ın kaybedilmesine yol açan olayları araştıracak komisyon kurulmuş. Çok şahane. En başta 2014 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Gürcistan'dan keskin nişancılar kiralanarak Avrupa Birliği üyesi olunca çok mutlu olacağını zanneden Ukraynalıların üzerinden sergiledikleri parlamento içerisindeki kliklerle darbeye bakmalarında fayda var. Çünkü o darbede Ukrayna'nın şimdilerde anıtlarla onurlandırdığı sürekli neonazileri sokaklarda çok önemli rol oynadılar. O Kırım ve Güney Ukrayna'da da çok önemli rol oynadılar. Odessa'da sendika binasında insanları diri diri yaktılar ve dolayısıyla da Kırım'daki insanlar da biz böyle aşırı sağcıların bir şekilde yönetimde olduğu bir ülkeyle yaşamak istemiyoruz. 1954'ten önce olduğu gibi Rusya'ya geri dönelim dediler. Tabii meydan darbesine ilk başta bakmaları gerekiyor ama bu konuya bakacak halleri olduğunu çok zannetmiyorum. Kırım Rusya Federasyonu'na kendi referandum tesis ederek bağlanan Kırım Cumhuriyeti federal yapının bir parçası. Bu 2014 darbesinin tabii ki araştırılması gerektiğini dile getirmiş ama Sergey Aksyonov yanıtı kendisi zaten vermiş. Ukrayna'daki darbeyi bir araştırın, o zaman anlarsınız neden Kırım'daki insanlar niye sizinle yaşamak istemediler demiş. Tek sebep budur demiş, komisyonda hakikati ortaya çıkartmak istiyorlarsa o zaman iç savaşın nedenlerini doğru düzgün kim organize etti bunları onlara bakarlarsa zaten ortaya çıkacak demiş. Ukrayna bu arada Macaristan'dan gaz ithal etmeye başlamış. Tabii herhalde Macarlar gaz üretmiyorlar bildiğim kadarıyla. Herhalde Rus gazını alıyor olsalar gerek diyeceğim. 8 milyon metreküp gaz anlaşması yapılmış Slovakya'dan da. Tabii ki bu arada sıkıntılar yaşıyorlar. Almanya üzerinden de gaz almak zorunda kalıyorlardı Ukraynalılar. Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerinde ise her an Ukraynalı neofaşistlerin sınırda bir provokasyon yapması kaygısı var. Hatta işte Donetsk'te patlayıcı düzenekler bulunmuş. İçeriden de karıştırmaya çalışıyor olabilirler hakikaten. Onlar da hazırlıklarını yapmaya çalışıyorlar. Faşistlere güven olmaz biliyorsunuz. Her şeyi her an yapabilirler. Banderistler özellikle Ukrayna'daki. Beyaz Saray Sözcüsü Amerika'nın Jen Psaki Rusya saldırganlığından bahsetmiş. Çok enteresan. İşgal etme muhabbeti yapmış ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov kendisine yanıt vermiş. Kimyasal silah kullanımı, ülkeleri işgal etmek, bunların hiçbir dayanağı yok demiş. ABD halkı ve dünyanın gözünde Rusya'yı şeytanlaştırmaya çalıştıklarını söylemiş. Amerika'dan farklı olarak demiş, Rusya Federasyonu başka ülkelerin işlerine karışmamak ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır demiş. Evet, BM'de bir toplantı yapılmıştı adeta Irak Savaşı'na giden süreçte. Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki Bush yönetiminin Irak yalanlarını, kitle imha silahları başta olmak üzere saçtığı, dünyada şov yaptığı o oturumların benzerini yapmaya çalıştılar Amerikalılar. BM Güvenlik Konseyi'nde ve Rusya Büyükelçisi, daimi temsilcisi de kendilerine Rusya'nın perspektifini anımsatmıştı. Bir de tabii yaptırım meselesi var. Hızla Rusya'ya yönelik yaptırımlar gündeme alınmış durumda. Moskova, biz de gereken tedbirleri alacağız. Zaten bizim ekonomimiz batıya bağımlı değil diyorlar. Tabii ki böylesine büyük çaplı tehditkar yaptırımlar her ülkeyi zora düşürecek nitelikte, unutmamak gerekiyor. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova da Ukrayna yönetimine uyaran açıklamalar yapmış. Irak, Suriye ve Libya'nın kaderini hatırlayın demiş. Yani Amerikalılar ne zaman bir ülkeye el atsalar mutlaka orada böyle feci durumlar çıkıyor ortaya. demiş. Ayrıca meşhur Amerikalı emekli komutan Orgeneral Wesley Clark'ın bir raporunu da anımsatmış kendilerine. Wesley Clark, Amerikalıların nasıl bu işgalleri planladıkları, nasıl icra ettikleri, başarısız olsalar bile nasıl dünyaya pazarladıklarını Amerika'nın içinden birebir en iyi anlatan isimlerden bir tanesi. Wesley Clark'ı unutmamak gerekiyor bu bağlamda. Evet, bir yandan demin size yazılı yanıttan parçalar El Pais'ten aktardım. Rusya bir kere bu yanıtları kendi önerilerine tatmin edici bir yanıt olarak görmüyor. Güvenliğin bölünmezliği kuralı bu karşılanmıyor diyor. Telefonda dün konuşmuştu Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Bir yandan Blinken tehditkar üslubu devam ettiriyor. Bir yandan da güvenlik konusunda müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını dile getiriyor Rusya tarafı da. Bölünmez güvenlik mutabakatları bu, yani bir tek sizin güvenliğiniz olmaz, çünkü Ukrayna'ya yanaştığınız zaman çok kısa süre içerisinde bir savaş durumunda gerçekten bizim güvenliğimiz derinden etkilenir vurgusu yapılıyor. Tabii Batı'nın sözüne güvenmek de zor yani, çünkü biliyorsunuz uluslararası anlaşmalara imza koyuyorlar, sonra başkanlar değişiyor, çöpe atıyorlar anlaşmaları, uymuyorlar işlerine geliyorsa ancak o şekilde. Dolayısıyla hatta bence yazılı yanıt bile çok yeterli değil, öyle söylemek lazım. Moskova hukuki bağlayıcılığı olan bir metin istiyor ama yani Amerikalılar işlerine gelmeyince onu da çöpe atabiliyorlar. İran'ın nükleer anlaşmasında açıkça gördük bunu. Şimdi dün Rusya lideri İtalya Macron'la Fransa Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştü. İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de görüşmüş. Özellikle dikkat vurguladığı nokta tabii ki doğalgaz meselesi. İstikrarlı bir biçimde Rusya'nın doğalgaz arzına devam edeceğini belirtmiş ve İtalyan başbakanı, teknokrat başbakanı seçilmiş değil, altını çizelim, Ukrayna etrafında gerilimi azaltma çağrısı yapmış. Beyhude çağrılarını tekrarlamış. Amerika yapsaydı çağrıyı belki daha hayırlı olabilirdi tabii ki bu. Asıl Macaristan başbakanı, Macaristan Avrupa Birliği üyesi Viktor Orban'ı ağırladı Vladimir Putin. Hem Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 1/5'ine aldığının altını çizdi Macaristan'ın. Hem aşı teknolojisi Sputnik V aşısı tedarik etmişti Avrupa içerisinde Macaristan. Putin bu vesileyle tabii bu Amerika'yla ve NATO'yla süren gerginlikle ilgili mesajlar da verdi. Güvenlik garantilerine ilişkin Rusya'nın tekliflerine temel noktalarının, tekliflerinin temel noktalarının görmezden gelindiğini dile getirmiş. 5 saatlik bir toplantı Macaristan Başbakanı'yla. Ukrayna çözüm sürecini de ele almışlar. Minsk anlaşmasına atıf yapıyor. Var anlaşması zaten ortada. Batılılar Kiev'e bunu uygula deseler sorun çözülecek görüşünde Rusya. Ama asıl tabii Rusya'nın Ukrayna ile değil Amerika ve NATO ile asıl problemi var. Ukrayna burada bir aygıt, kullanılan bir aygıt elbette. Bu temel noktaları görmezden geldiklerini, NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz bugün demiş Rusya lideri. Polonya'da, Romanya'da, Baltık ülkelerinde bize söyledikleri bizi aldattılar, kandırdılar demiş. Olumsuz, kendilerinin Ukrayna etrafında olumsuz gelişmelerden kaçınmaya çalıştığını dile getirmiş. Ukrayna hedefe ulaşmak için ABD için bir araçtır demiş. Bir tür bizi bir tür silahlı çatışmaya çekmeye çalışıyorlar demiş. ABD'de konuşulan çok sert yaptırımları bize dayatmaya zorluyorlar demiş. NATO'nun belgelerinde açık kapı politikası yer almadığını söylemiş. İttifak yani Ukrayna'nın üyeliğinden vazgeçin ve bu işleri tartışalım demiş. Sonuçta da bu güvenlik garantilerine bir çözüm bulunacağını umduğunu dile getirmiş. Kırım'da silahlı bir hareket başlattıklarını düşünün demiş. Şimdi 1954'te Ukrayna'ya hediye edilmişti Moskova tarafından. Referandum süreci ve meydan darbesinde Kırım geri döndü Moskova'ya, ama Sivastopol üssü tabii stratejik olarak Rusya açısından önemli. Yani siz Amerika'nın Meksika Körfezi'nde bir üssünden vazgeçeceğini beklemek biraz zor. Realpolitik olarak hiçbir ülke bundan vazgeçmez. ki tabii meydan darbesi olmadan önce çok yüksek bedelle kiralamaya, uzun vadeli kiralamaya da yanaşmıştı Rusya. İşgal edecek olsaydı, hesaplar arasında Kırım'ı işgal etmek olsaydı niye kiralama anlaşması öncesinde yapılsın? Şimdi burada tabii ki Kırım'ın Rusya açısından bitmiş mesele olduğu vurgusu var Rusya liderinden. Dolayısıyla Donbas sorununu şu Minsk anlaşmalarıyla çözülsün. NATO'yla da güvenlik garantilerini, Ukrayna'nın NATO üyeliği, orası bir tampon bölge olmak zorunda. Aksi takdirde biteviye Rusya'yı bitirmeye yönelik politikaları ısrarla uyguluyorlar demiş. Tabii diplomasi yürütüyor Rusya liderliği. Batı'nın yapmak istediklerini görmedikleri anlamına gelmiyor. Onu belirtmek gerekiyor. Biz bir dizi alanda ortak işbirliği planları Macaristan heyetiyle yapılmış. Özellikle tabii ki Avrupa'ya gaz hatırlatması yapıyor Rusya Federasyonu. Kendi çıkarları açısından, yani ABD'nin çok pahalı LPG'sini de alabilirler elbette, ama öte yandan da Sovyetler Birliği döneminden bu yana gaz tedarikinde bir sıkıntı yaşamıyor Avrupalılar. Şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dün Ankara Büyükelçisi Rusya'nın Alexey Yerhov'la bir görüşme gerçekleşmiş. Detayları verilmiş değil ama büyük olasılıkla Ankara'nın Ukrayna ile Ankara bu krizi ABD NATO Rusya krizi değil, Ukrayna Rusya krizi olarak tanımlıyor ve arabuluculuğa soyunuyor. Yarın gidecek Cumhurbaşkanı Kiev'e, oradan vereceği mutlaka mesajlar olacak. Dün de Trabzon ziyaretinde gençlerle konuşmuş. Yani çok dişe dokunur bir şey yok açıkçası. Bakıyorum aynı mesajlar. S-400 çok önemli bir adım. Biraz Rusya'ya böyle hani çiçek atmış gibi Cumhurbaşkanı. Akkuyu nükleer santrali, S-400 çok önemli bir... Kullanmıyor bu arada Türkiye S-400'leri, aldı ama kullanamıyor Amerika'dan. Amerikalıların vermeleri gereken F-35'leri vermemesi, ama görüşüyoruz onlarla da, yani bir terslik olsun istemiyoruz. Dengelemeye çalışmış Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'de El-Kaide bizim safımızda diye e-maili sızmıştı Wikileaks'ten, hatırlayalım, Hillary Clinton'a. İşte o Jake Sullivan İbrahim Kalın'la görüşmüş. Türkiye'nin Ukrayna krizinin aşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getirmiş İbrahim Kalın. Kime vermeye devam edecek Türkiye diye bir soru var tabii burada. Sadece bu değil tabii, Ermenistan'la normalleşme. Amerikalılar çok memnunlar Ermenistan'la normalleşmeden. Ukrayna'da Türkiye'nin oynadığı rolden de çok memnunlar. Onu da belirtmek gerekiyor. Herhalde 3 Şubat'taki ziyaretiyle ilgili arabuluculuk rollerini paylaştığı anlaşılıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi de bu arada göreve başlamıştı, aktarmıştım size. İstanbul'u ziyaret etmiş o da. Henüz turizm aşamasında zannedersem, geziyor tozuyor eşiyle beraber. Politik temaslara çok başlamış gibi de gözükmüyor. Evet. Avrupa'dan notlarım. Amerikan Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasulides'le görüşmüş. İlişkilerin ne kadar, hiç olmadığı kadar güçlü olduğu vurguları yapılmış. Daha sonra Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili mesajlar da verilmiş efendim. İskandinavya'da Norveç'te mahkeme 2011'de 77 kişiyi, çoğunluğu gençlerden oluşan yaz kampına gitmişlerdi Utøya adasında ve aynı zamanda başkentte de seri katil Anders Behring Breivik şartlı tahliye talebinde bulunuyordu ama 3 yargıç reddetmiş bu talebi. 21 yıl hapse mahkum edilmişti kendisi. Son mahkemesinde de bayağı böyle Nazi selamları çakmıştı. Avrupa'da ortam çok müsait. Yani Ukrayna'ya bile destek verebiliyorlar. İçerideki Nazi, neo-Nazi ideolojisinde çok da dert edinmeden. Biliyorsunuz Orta Doğu'da ılımlı İslam, Doğu Avrupa'da aşırı sağcılık gayet şahane, ama Almanya'da olmayacak tabii ki. Başkalarının ülkelerinde bu tarz şeyler daha kolay oluyor. Evet ve birazdan bir iki dakika sonra İtalya'ya bağlanacağız. Geçen hafta aktardığım Cumhurbaşkanlığı krizi 8. turda sol kanatta yer alan Cumhurbaşkanı Mattarella yeniden İtalya'da seçildi. Ama perde arkasında epey bir bilek güreşi var İtalyan siyasetinde. Birgül Göker Perdisa'yla neler olup bittiğini konuşacağız. Orta Doğu'dan birkaç not aktarıp ilk bölümü tamamlayacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi ağırladı resmi törenle. Lübnan'a salgın şartlarında ticaret hacminin 1.8 milyar dolar düzeyine ulaştığını, Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu dile getirmiş Cumhurbaşkanı. Hiçbir ayrım gözetmiyoruz gibi de bir cümle kurmak zorunda kalmış. Neden acaba? Onu anlayamadım. Acaba Lübnan Şiilerini mi kastederek dile getiriyor? Gerek yok böyle şeyler tabii söylemeye ama söylemiş Cumhurbaşkanı. Mikati de Türkiye'yi övmüş. Her zaman yanımızda yer aldınız demiş. Ya benim bildiğim bol bol elektrik sattı tabii Lübnan'a ama kendi şebekesini kurmasına herhangi bir desteği olmadı Türkiye'nin. Bilemiyorum tam olarak. Mikati memnun ama bu durumdan. Türkiye Batı ile Doğu arasında güçlü bir köprü olmuş. Çok enteresan. Ve Cumhurbaşkanı sağlamış bunu. Bu da enteresan. Türkiye'nin onlarca yıldır kalkınmasını sağladınız demiş. Yani bu kadar yoksulluk nasıl oluyor? Paralar kime gidiyor diye sormak lazım. Bu kadar kalkınma güzel bir şey ama paylaşım nedir? Hani kime yarıyor o kalkınma? Onu sormak gerekiyor elbette. Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Kışkartalı hava harekatı var efendim. Derik, Sincar, Karacak'taki hedefler vurulmuş, açıklama o. Yani Irak ve Suriye topraklarında icra ediliyor bu tatbikat. IŞİD dün tartışmıştık, konuşmuştuk Emir Aşnaz'la birlikte. Kerkük'te IŞİD'e karşı bir operasyon başlamış. IŞİD Suriye ve Irak'ta ara ara böyle kendini hissettiriyor ki yani oradaki koalisyonda güzel güzel kalabilsin diyeceğiz. Evet, şimdi programın birinci bölümünü kapatalım, ikinci bölümüne başlayalım. Demin çok özetle girişte de aktarmıştım. Avrupa'da İtalya önemli bir Avrupa ülkesi, ekonomik açıdan da önemli bir ülke, Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Geçtiğimiz dönemde birkaç yıl içerisinde çok üst üste sandığa gitti ve sonunda teknokrat bir hükümet başa geldi. Mario Draghi, Süper Mario, Avrupa ekonomisindeki derin katkıları tırnak içerisinde kapitalist sisteme diyelim. Kendisine böyle bir lakabın takılmasına yol açmıştı. Şimdi telefon hattımızın öbür ucunda İtalya'ya bağlanıyoruz. Birgül Göker Perdisa var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Katıldığınız için. Evet, ben geçen hafta İtalya'dan haberleri şöyle bir kenarından kıyısından, gündem hep Rusya Federasyonu'nun Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile genişleme krizi olduğu için çok ucundan kıyısından dokunabilmiştim. Evet. Meğer İtalya'da neler neler dönüyormuş efendim. 8 evet. Tur oylama yapıldı. Sergei Mattarella, ben de sizin yeni postadaki yazınızdan daha detaylara bakabildim. Sonra beni teşvik etti araştırmaya. Şimdi İtalya ile Türkiye zaman zaman benzetilir de Güney Avrupa ülkeleri olarak bir işin içerisinde bir rejim değişikliği girişimleri, bir anayasa delinmesi, ikinci yedi senesi için çok da yaşlı ve istemiyor da deniyordu Sergio Mattarella'nın. Ama bir daha kabul etmek zorunda kaldı. Bir kriz mi çıktı? Öncelikle ne oluyor İtalyan politikalarında? Bir özetini alalım sorulara geçmeden önce.
Evet, aslında çok büyük bir kriz çıktığını söyleyemem. Yalnız işte boşalacak koltuğa yeni bir aday mı getirilecek, yoksa işte var olan siyasetçilerden biri mi getirilecek diye bir durum vardı. İşte bu ilk yaklaşık bir sene önce biliyorsunuz Draghi yaklaşık bu Şubat'ta birinci yılını dolduracak başbakan olarak. Evet. Bir yıldır iktidarda Draghi hükümeti. Draghi'nin Cumhurbaşkanlığı gündeme getirildi. Cumhurbaşkanlığı yapalım dendi. Diğer bir senaryo ise işte Mattarella bir yıl daha kalsın. Yani aslında Cumhurbaşkanının süresi 7 yıl ama nedense daha 2 ay öncesinden işte 1 yıl kalsın dendi. Ve işte senaryo o iki plan doğrultusunda Mattarella'nın ikinci kez seçimi sağlandı diyelim. Yani çok büyük bir kriz değil ama plan dolayısıyla yani
8 tur oylamadı sonucunda ben şaşırdım. Yani zaten Mario Draghi teknokrat bir başbakan, seçimle başa gelmiş, temsil niteliği olan bir isim de değil. Biraz idare etmek galiba pandemiyle de alakalı koşullar, bitmeyen seçimler, İtalyan siyasetinin bölünmüşlüğünün etkisi ama zaten seçilmemiş bir ismi, teknokrat ismi, parlamenterlerin seçtiği tuhaf bir şey olurdu. Neden Mario Draghi'nin teknokrat başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesi neden akıllara düştü?
Şöyle ki sadece bir sağlık sorunu, sağlık pandemi krizi yaşanmıyor. Pandemi krizi tüm dünyada, İtalya'da da var ama söylenen şu ki bir ekonomik kriz de var. Hı-hı. Dolayısıyla teknokrat hükümeti Draghi kursun dendi. Yani işte başarılı bir ekonomist olarak yani o görüşle ve o iddiayla getirildi. Yapılmak istenen şuydu. Yani 2023'te genel seçimler var. Yani işte birkaç ay sonra seçim havasına girecek İtalya. Bunu engellemek için ve Draghi'yi iktidarda daha fazla tutmak için Cumhurbaşkanı yapalım dediler. Yani Cumhurbaşkanı'nın süresi az önce söylediğim gibi 7 yıl. Ama Cumhurbaşkanı yapılacakken, yani Cumhurbaşkanı gibi yetkisiz kalmayacak, aynı zamanda hükümeti de yönetecekti. Yani bir yarı başkanlık sistemi getirelim de, dendi. Yani anayasa rafa kaldırılacak çünkü anayasa parlamenter sistemi öngörüyor. Yani yarı başkanlık sistemi değil. Hı-hı. Ama bu şekilde işte bir kereye mahsus Draghi ülkeye Cumhurbaşkanlığı koltuğundan, yani başkanlık koltuğundan ülkeyi ve hükümeti yönetsin dendi. Ama bu yani bu uygulamaya, bunu uygulamaya getirmedi siyasetçiler. Yani seçimde hayır dediler.
Bitti mi bu süreç peki? Yani Draghi'nin önü kapandı mı şimdi, yoksa açık mı?
Draghi'nin önü kapanmadı. Bir yıl ertelendi diyelim. Çünkü muhtemelen biz bir yıl sonra aynı senaryoyu tekrar konuşacağız. Şöyle ki, muhtemelen Draghi seçime girmeyecek olan muhalefet, evet, tüm partiler seçime girecek ve Draghi'yi de tutacaklar. Seçim yapıldıktan sonra muhtemelen Sergio Mattarella sağlık sorunları ya da başka sorunlar nedeniyle görevden ayrılacak ve Draghi'yi yeniden gündeme getirecekler. Cumhurbaşkanı yapalım. İşte o zamanki bir yıl sonra ne tür krizler olur bilinmez. Ama kriz var gerekçesiyle Cumhurbaşkanı yapalım, yarı başkan olarak ülkeyi yönetsin istenecek. Ama şöyle ki, biz de aslında İtalya'da bir 5-6 yıl önce bir anayasayı değiştirmek için girişimde bulunuldu aslında. Yani belki bunu hatırlatmakta fayda var.
Tabii.
Evet, başkanlık, yarı başkanlık, yani bizde Türkiye'de yapılan bir durum, İtalya'da yapılmak istendi. Anayasayı değiştirelim ve parlamenter sistemden çıkalım istendi. Ama kabul etmedi diyelim ki referandumda halk bunu. İşte bunun bir değişik senaryosu, değişik bir senaryoyla aynı şeyi tekrar deniyorlar diyelim İtalya'da.
Peki neden Draghi? Yani şimdi biz tabii hep Berlusconi'lerde kaldık. İtalya'yı da Türkiye kamuoyunda çok fazla uzun süredir de tartışılmıyor. Zaten bir teknokrat hükümet de var. Demokrasi çok şahane, öyle söyleyelim. Neden böyle bir Draghi, illa onu teknokrat? Yani bütün İtalyan siyasetini niçin Draghi'ye emanet etmek istiyorlar bu şekilde?
Draghi aslında uluslararası ekonomi ve para piyasaları ve para piyasaları yüksek finans çevreleri için önemli bir isim. Yani eğer geçmişine bakarsak, işte G30'un daimi üyesi, G30 önemli bir küresel örgüt. Belki Türkiye'de çok iyi bilmiyoruz, biz daha çok Bilderberg'leri duyduk ama G30 küresel ekonomistlerin içinde bulunduğu ve küresel ekonomi planlarının yapıldığı bir örgüt. Oranın üyesi. İşte Bilderberg'e dahil, bir yandan Avrupa Merkez Bankası dolayısıyla önemli. Yani küresel politikaları İtalya'da sorunsuz bir şekilde hayata geçirecek isim aslında Draghi. O yüzden isteniyor diyeyim ben özetle. Yani bir şekilde işte özelleştirmeyi yapacak. Bu şimdi gözden kaçırdığımız bir nokta daha var. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı gün Anayasa Mahkemesi'nin başına da Giuliano Amato getirildi mesela. Şu anda zirvede, devlet zirvesinde Giuliano Amato, Draghi ve Mattarella var. Hepsi de işte yaşları ileride. Bu insanlar 1992'de İtalya'yı işte Avrupa Birliği'ne sokmuş ve işte özelleştirme politikalarını yapmış bir ekip. Aynı ekip 2022'de de İtalya'nın başında şu an. Ve bu özelleştirme işte politikaları, finans politikalarını yeniden İtalya'da uygulayacaklar ve belki de sonlandıracaklar. İstenilen şey bu aslında. İtalya'da. O nedenle önemli Draghi. Ve Draghi'nin şu an İtalya'yı nasıl yönettiğine bakarsak tamamen parlamentoyu devrede dışı bırakmış olduğunu görürüz. Yani ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyor. Ve bir şekilde muhalefet de devre dışı bütün bu politikacıları hizaya sokmuş durumda. Yani 7 yıl boyunca herhangi bir engel olmadan kesintisiz bir şekilde ülkeyi yönetecek. O yüzden isteniyor ve bir yıl daha ertelenmiş
durumda. Peki muhalefete gelelim. Şimdi tabii Demokrat Parti hep liberal sol tarafından böyle İtalyan solu olarak hep nitelendirilir. Bir de buna tabii son yıllarda bütün bu ekonomik kriz sadece pandemiyle de başlamamıştı. Daha önce İtalya'yı vuran krizde 5 yıldız hareketi diye bir hareket daha popülist demek lazım. Sol popülist diye herkes adlandırıyordu. Şimdi tabii giderek de güçlendi de aslında. Bu İtalya'daki bu yönetim krizi tırnak içinde söylüyorum ya da İtalya için siyasi planlar hem Amerika ile bağlantılı zengin aileler var anladığım kadarıyla sizin de yazınızdan bir yandan da bu muhalefet şimdilik önünü kesmiş. Bu muhalefetin rolü nedir bu işin içerisinde?
Şöyle absürt bir durum var, öyle söyleyeyim. Draghi, Mario Draghi'nin işte uluslararası para ve mali sermayelerin sermaye adamı olduğu biliniyor. Draghi'nin bu işte anayasanın rafa kaldırılarak başkan yapılmasını savunan parti şu anda koalisyonda olan Demokrat Parti. Demokrat Parti aslında sol merkez parti, yani sol merkez parti. Sağ görüşte olan bir siyasetçi ya da ekonomisti cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Yani absürt olan bu. Karşısında olan muhalefet partisi ise sağ partiler. Yani sağ partiler de bunu engellemeye çalışıyor. Yani burada sol ve sağ birbirine girmiş durumda.
Evet. Evet. Peki yani hakikaten Demokrat Parti ya da neyi hedefliyor ve 5 yıldız hareketi bu işin neresinde?
Evet. Söyleyeyim ki sözünüzü kestim, özür dileyerek.
Yok estağfurullah.
Artık Demokrat Parti sol bir parti değil. Yani onu bilmek lazım. Yani sanayicilerin, işte yüksek finans çevrelerinin, yüksek devlet bürokratlarının, Amerika'nın transatlantik politikalarını uygulayan ya da bir yandan NATO destekçisi bir parti. Yani ben sol merkezim demek, işte sol merkez politikalar yürütüyorum anlamında değil. Beş Yıldız Hareketi'ne bakacak olursak da, Beş Yıldız Hareketi işte Casaleggio, Dario Fo olduğu dönemlerde gerçekten sistem dışı bir hareket olarak İtalyan siyasi hayatına girdi. Bu liderlerin vefat etmesinden sonra ise oluşum tamamen kimlik değiştirdi. Yani şu anda tamamen sisteme dahil olmuş bir hareket olarak halen bir parti değil, bir parti oluşum olarak devam ediyor. Yani sistem dışı değil ama sisteme ait bir parti olarak, bir oluşum olarak devam ediyor. Yani şöyle söyleyebilirim, 2018'de %30'un üzerinde oy olarak parlamentoya girdiklerinde Mattarella Cumhurbaşkanı'ydı ve 2018'de Mattarella'ya impeachment, yani meclis soruşturması istedi işte 5 Yıldız Hareketi. İstedikleri bir siyasetçiye veto ettiği için. İşte bu ekip şu anda tamamen sisteme dahil olmuş olarak gidiyorlar. Dediğim gibi sağ partiler de aslında bu oyunun içinde ama sağ partiler 7 yıl boyunca Mario Draghi'nin emrinde politika yapmak istemedikleri için, yani çok da aslında ülkenin istikrarını mı düşündüler bilemeyeceğim ama daha çok komşularını düşündükleri için diyelim engellemiş oldular yani.
Biraz daha açabilir miyiz? Sağ partiler derken hangi kanatları kastediyoruz bu işe, bu senaryolara karşı itiraz eden?
Şöyle ki Giorgia Meloni var, yani kadın lider olarak. İtalya'nın kardeşleri olarak çevirebiliriz partisinin adını. Diğer kanatta ise Matteo Salvini var. Belki Salvini'ye İtalyan Türk kamuoyu daha yakın tanıyor. Evet. İlk başlarda Salvini ve partisi de radikal sağ olarak girmişlerdi İtalyan politikasına, ama onlar da merkez sağ olarak işte tüm İtalya'yı kapsadıklarını söylediler. Bir de tabii Berlusconi var. Yaşasın İtalya gibi bir parti kurdu, ama işte Berlusconi biliyorsunuz güç kaybetmiş durumda. Yani
kötü şöhretli diyelim.
Evet, yani hatta Cumhurbaşkanı'nda adı yine gündeme geldi de bir şekilde tabii bunu engellediler. Çünkü yaş itibariyle ve deneyim itibariyle Berlusconi mi olsun diyenler bile çıktı diyebilirim yani. Geçmişine de bakarak. Evet, yani Meloni, Giorgia Meloni ve Matteo Salvini, hatta deniyor ki şu anda 5 Yıldız Hareketi iki liderli. Yani bir Di Maio var, başbakan olarak görmüştük Di Maio'yu. Bir de Giuseppe Conte var, yani koalisyona ilk başkanlık yapan, dışarıdan getirilip başbakanlık yapan isim. Conte de 5 Yıldız Hareketi'nin lideri durumunda şu anda ve Di Maio, yani Draghi'ye karşı çıkan isimlerden birinin de eski başbakan Conte olduğu söyleniyor. Öyle söyleyeyim.
Hakikaten çok karışık.
Şu anda çok sözünüzü kestim. Di Maio ile şu anda mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi biteli birkaç gün oldu. Di Maio ile Conte arasındaki bu anlaşmazlık, anlaşamamazlık durumu, rekabet durumu İtalyan basınında daha fazla tartışılıyor şu an. Yani bu büyük ihtimal hareketin ikiye bölünmesine de neden olacak önümüzdeki günlerde. Bir ayrışma olacak muhtemelen.
Peki. Hakikaten çok hareketli İtalyan siyaseti bir yerinden yakalamış olduk. Bakalım önümüzdeki dönemde bu parlamenter sistem, başkan, yarı başkanlık, İtalyan siyaseti başka nasıl şekillenecek? Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Bizi bilgilendirdiğiniz için Birgül Hanım.
Ben teşekkür ediyorum programımıza davet ettiğiniz için.
Sağ olun.
İyi yanlar dinliyorum. İyi günler diliyorum.
Efendim, İtalya'ya bağlandık. Birgül Göker Perdisa ile konuştuk. Hakikaten İtalya siyasetinde ilginç çekişmeler olduğu anlaşılıyor. Bir takım planlar, bir takım girişimler, ama tam da nihayete ermiş gibi de gözükmeyen bir tablo var. Takip edeceğiz biz de İtalya'yı. Bundan sonra daha yakından takip etmekte fayda var diyelim. Bugün size bir İtalyanca şarkıyla veda edelim. Mi mandi rose, Mina söylüyor. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın diyelim. Confusione per te, ti tanto in tanto.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.